Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile geldik. Bayram bugün, birinci günündeyiz. Heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. Elbette ki bir kez daha bayramınız kutlu olsun diyoruz. Ben de sizin adınıza Profesör Doktor Ekrem Buğra ikincinin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum, kutlu olsun.
Teşekkür ederim. Ben de sizin, bütün dinleyicilerimizin, bütün İslam aleminin ve insanlığın bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara, iyiliklere vesile olsun inşallah.
Amin, inşallah. Güzel günlerdeyiz.
Evet.
Öyle diyorlar ya, kurtla kuzunun barıştığı,
İnşallah.
Dargınların, küslerin birbirine sarıldığı, ellerin birbirine uzandığı, insanların eksiği, yanlışı, hatayı daha az gördüğü günlerdeyiz. Eskiden tabii bu daha coşkulu yaşanırdı belki ama şimdi bile en azından biz bu dargınları barıştırma noktasında bakıyorum. Mesela bayramlaşmaya gidiyor insanlar, birbiriyle küs iki insan denk geldiğinde bayramlaşıyorlar.
Evet. Şimdi dinler insanların sadece ahiret hayatını değil, dünya hayatını da tanzim etme ve güzelleştirme için gelmiş. İslamiyet bir takım mukaddes günler. Şimdi bazıları pek hoşlanmıyorlar bunlardan ama kandil günlerini getirerek bu günlerde insanların Rabbine daha şuurlu bir şekilde yönelmesini ne teşvik etmiş. Bayram günlerini de getirerek insanların hem meşru dairede neşelenmelerini hem sosyal problemlerin çözülmesini, birbirleriyle rahat diyaloglar kurmasını temin etmiş. Onun için bayramların ehemmiyeti çok büyük. İki tane bayram var malum. Müslümanların birisi şeker bayramı, fıtra bayramı. Esas ismi fıtra bayramıdır. Fıtır bayramı. Çünkü iftar etmek demektir. O gün oruç tutulmaz malumuz. Haramdır o gün oruç tutmak. Hatta yani o bir fıtra ile alakası yok. Fakide ve fitre ile alakası yok. Fıtra, oruç açma. İftar oradan geliyor. Arapça futur, sabah kahvaltısı demektir. Çünkü gece boyu aç kaldınız. Fıtra bayramı. Türkler buna şeker bayramı demişler. Şeker bayramı denmesinin sebebi, Osmanlı vesikalarında öyle geçiyor. Şeker bayramı. Bugün tatlı yemek sünnettir. Peygamber Efendimiz bugün sabah tatlı yedikten sonra bayram namazına gidermiş. Onun için şeker bayramı denmiştir. Bazıları bunlar alerji duyuyorlar, ısrarla Ramazan bayramı diyorlar. Ramazan bayramı diye bir bayram yoktur. Çünkü Ramazan bitmiştir. Artık yeni bir ay başlamıştır. Şevval ayında Ramazan bayramı olmaz. Ramazan zaten bir bayram.
Yani Ramazan'ın adını kullanmak istenmiyor gibi. O da başka bir alerji
şimdi
gibi
o,
değerlendiriliyor.
O kötü niyet, suikast ayrı bir şey. Yani inadına Ramazan'ı kullanmamak o ayrı bir anormallik. Ama buna hayır, o da yanlış deyip o da ayrı bir anormallik. Ortalama olmak lazım. Ecdadımız bunu kullanmış. Fıtır bayramı doğrusu onu da kullanmış. İdül Fıtır. İd zaten Arapça ismidir. Avdet'ten geliyor. Yıl dönümü. Her yıl döndüğü, dönüp geldiği için ıyt derler eskiden. Eskiden zaten ıydınız sayıda olsun efendim. Yani bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun derlerdi. Böyle. Ama Ramazan bayramını da hiçbir kastı mahsusu olmadan söylemedi. Bir mahsuru yok. Maksat anlamak. Ama şunu bilmeli ki bu mutlaka böyledir. Bazıları diyor Ramazan bayramını şeker bayramıyla değiştirmeyin falan. Öyle değil. Ecdadımız koymuş bu ismi. Ecdadımızın koyduğu şey alâresü vâyâ başımızın üzerinedir. Şimdi iki bayramın tabii birbirinden bazı farkları var. Bir tanesi Ramazan orucunun arkasından başlayan bir bayramdır. Üç gün sürüyor. Bu üç günün bir gününde oruç tutmak haramdır. Mutlaka oruçsuz olmak lazımdır. Bugün oruç tutan günaha girer. Sevap kazanmayı bırakın günaha girer. Tatlı yemek sünnet malum.
Sabah namaza gitmeden.
Sabah namaza gitmeden
önce.
Öbür bayram ise bundan 70 gün sonra olan bayram ise Zilkade'nin, Zilhicce'nin 10. günü olan bayram ise Eydül Adha kurban bayramıdır. Adha kurbanlar demek. Udhiye kurban, Adha kurbanlar. Bu bayramın hususiyeti kurban kesmektir. Hali ve akli yerinde olanların kurban kesmesidir. Bu bayramı diğerinden ayıran husus birinci olarak budur. Bu bayramda kurban kesilir. İkincisi bu bayramın 4 gününde oruç tutulmaz. Ve bu bayramda namaza bir şey yemeden gitmek, bayram namazından hemen sonra kurbanını kesmek ve kurbanın ciğerini kavurma yapıp ilk onunla o günkü kahvaltısını yapmak da müstahaptır. Ama bugünkü şartlarda bu çok zor. Fakat bizim çocukluğumuzda olurdu.
Evet.
Ailemiz derdi bir şey yemeyin, sabredin. Bayram namazından sonra kurban kesilir. O zaman evlerimiz, bahçelerimiz müsait. Hemen kasap gelir veya bilen birisini ayarlamıştır zaten. Namazdan çıkar gelir, kurbanı keser. O zaten 15-20 dakikada bir koyun kesilir ve yüzülür mahir bir adam için. Hemen ciğeri közlenir. Yenirdi eskiden. Şimdi bunun fiili olarak yapılması çok zordur. Hele büyük şehirlerde. Her iki bayramın da ortak hususiyeti diğer günlerde olmayan bir ibadeti var malumunuz. Bu da bayram namazıdır. Bayram namazı erkeklere vacip olan bir ibadettir. İşrak vaktinde kılınır. Ne demek işrak vakti? Güneşin doğması tamamlanınca. Biliyorsun güneş doğmaya başlayınca hiçbir namaz kılınmaz. Sabah namazın vakti de biter. Güneş yaklaşık 45 dakika sürer. Takvimlerde güneş yazan saatten 45 dakika sonra bayram namazı vakti girer. İlla o saatte kılmak lazım değil mi? O saatte kılınır. Biraz geç, 5-10 dakika geç de kılınabilir. Ertesi günde kılınabilir. Adet olmamış. O saatte kılınır.
Ertesi günde kılınabilir.
Kılınabilir.
3 gün boyunca kılınabilir mi?
Kılınabilir. Ama adet olmuştur. Kaide hep birinci günü işrak vaktinde kılınır. Camide kılınır. Cemaatte kılınır. 2 rekat sabah namazı gibi. Şimdi bu bayram namazının bir başka sosyal hususiyeti vardır. Ömründe hiç namaz kılmayanlar. Hatta cumaya bile gitmeyenler bayram namazına mutlaka giderler. Bazıları biraz hamsofu kabayobaz takımı bunlara bayramlık Müslüman dese de bu bile o insanın imanlı olduğuna bir alamettir. Maksat insanın kalbine bir geçiş yolu açmaktır. O geçiş yolu bayram namazından geçiyor demek ki.
Işığı görmek lazım, evet. Yani öyle mi?
Onun için böyle olanlara sakın ha sen başka zaman cumaya bile gelmezsin. Ben duyarım çünkü. Oo Felence Bey sen cumaya bile gelmezsin. Hayırdır burada işin ne? Veya biz 30 gün oruç tuttuk sen yedin. Şimdi burada işin ne? Hatta bir vaizi ben bas bas bağırırken gördüm. 30 gün oruç yiyenler burada sizin ne işiniz var? Bunlar hiç hoş değil. Ne dine uygun, ne ahlaka uygun, ne insan tutmaya
onların söylüyorum. Bayramlaşmasının da gereksiz olduğunu söyleyenler var. Yani oruç tutmamış, hayır efendim, Ramazan'a inanmamış demeyelim ama.
İnanmayan zaten bayram olmaz. İnanmayan evet. Müslüman değildir. Evet. Müslüman zaten bayram etme. Ben hiç duymadım. Yani orucun farz olduğunu inanmayan bir adamın bayrama hürmet ettiğini ben
hiç
duymadım.
Tutmamış orucunu ama bayram ne onun neyine diyenler
oruç tutmaz.
Var.
Niye tutmaz oruç? Hastadır, mazereti vardır veya günahkardır. Günahkar insan bayram yapmayacak mı? Tamam elbette ki yani Allah'a karşı orucunu tam tutan, Ramazan ayında bütün ibadetlerini yapan insanın belki biraz yüzü olur Allah'a. Ki böyle insan da var mıdır? Hiç günahsız bir 30 gün Ramazan geçirmiş. Hiç günahsız. İsa Aleyhisselam demiş ya, günahsız olan başlasın taş atmaya. Zina eden bir kadın getirmişler de taşlanarak öldürülecek. Malumunuz Musa ve İsa Aleyhisselam şeriatında da var bu. Demiş ki en günahsızınız hangisiyse o taşı o atsın. Şimdi bu çok zor bir durum. Onun için herkesin Allah katındaki derecesi bilinmez. Yani oruç tutmamıştır. İnşallah tövbe eder, bir vesile olur. Bunları senin bayram yapmaya hakkın yok. Bayram senin bayramın değil. Böyle dini kendi inhisarına almak hiç yakışmıyor. Kimin ne olduğunu Allah bilir. İnşallah Allah onlara da hidayet nasip eder. Onun için bayram herkesin bayramıdır. Kimseyi bayramdan men edemezsiniz. Bayrama kıymet vermek bile bu zamanda, yani dinin bu kadar zayıfladığı, dini ritüellere emniyet verilmediği bir zamanda bir insanın bayrama emniyet vermesi bile anlayan için çok büyük bir şey ifade ediyor. O bir iman alametidir. Alameti gördüğünüz zaman tamam onun inşallah gerisi gelir. Onun için bu gibi şeyler hamsofulluk ve kabayobazlıktan başka bir şey değil. Bayram herkesin bayramıdır. Ve bu bayramın inşallah herkese feyzi bereketi olur ve olacaktır. Buna inanana zaten mutlaka çünkü Allah vaadinden dönmez. Bir şey vaat etmişse o vaadini mutlaka yerine getirir. Adeti böyle mahkum ve mecbur değil elbette. Ama vaidinden dönebilir. Yani bir azap vaat etmişse affeder, merhamet eder. Veya bir kefaretle onu silebilir. Ama vaadinden dönmez. Bu büyük bir müjdedir. Eğer bir günün feyzi bereketi varsa Allah onun feyzini, bereketini verir. Bunun için inanmak, yani kapağını açık tutmak lazımdır evet. O rahmete. Bayramın böyle bir hususiyeti var. Bayram namazı da dediğim gibi hiç dinle alakalı. Hatta çocuklar gelirler böyle oturmasını bilmiyor, kalkmasını bilmiyor. Saçları uzun, küpeli, bilezikli. Onlar bile orada dine karşı bir penceredir ve büyük bir kıymettir. Bayramın ne kadar ehemmiyetli olduğunu zaten bayram namazına gelenlerden anlamak lazımdır. Bir insanın alnını secdeye koyması çok çok çok büyük bir mazhariyetti. Bu herkese nasip olmaz. Senede bir kere veya iki kere gelip de alnını secdeye koyuyorsa biliyorsunuz bayram namazında 4 kere secdeye koyuyor alnını. Biliyorsunuz vaktiyle öyle insanlar vardı ki secde etmemek için peygamberlere karşı geldiler ve bütün şehirleri, kavimleri yok oldu. Demek ki Allah'a secde etmek ne kadar kıymetli.
Başımıza yiyeceğiz.
Bu senede 4 kere ediyor mu? O büyük bir şey bu. Evet. Erkeksen sen 4 kere daha yaptırttır. Onun için itiraz yok. Bu bayram namazının bundan sonra bayramının gidiş geliş de ayrı bir ritüeldir malumunuz. Tekbirler okuyarak bir yoldan gidilir. Ayrı bir yoldan gelinir. Babaannem derdi ki yoldaki taşlar bile insanlara şahitlik eder. Onun için şahitleri arttırmak lazım.
Ne farklı yollardan?
Farklı yoldan gidip şahitleri arttırmak lazım. Melekler insanlara istiğfar ederler. Onun için bu halk kültürümüze yer etmiş. Yani bizim kültürümüz din ve kültürü, adeti mezzetmiş, bir araya getirmiş bir kültürdü. Onun için insanlar dine çok rahat uyarlardı. Hiçbir zaman taassup göstermezlerdi. Ve Osmanlıların kurduğu bu sistem bugün bile bizim ayakta durmamıza vesile oluyor. Yani aşırılıklardan uzak, ortalama bir yol. Bayram namazı dönüşü evde güzel bir kahvaltı sizi bekliyor olur. 30 gün kahvaltı etmediniz. Oruç tuttunuz. Bayramın yani fıtra bayramının en mümusiyeti de budur. Sabah mükellef bir kahvaltı. Yani iftar sofralarını aratmayacak mükellefli bir kahvaltı. Bu kahvaltı edildikten sonra bayramlaşma var. Bayramlaşma derece derece, katman katmandır. Önce evdekiler birbirleriyle bayramlaşırlar. Bu ya bayram namazı sonrası olur ya kahvaltı sonrası insanın karnını doyurup da gözünü açmasından sonra olur. İşte yaşlılar mutlaka eski evlerde var. Yaşlıların elini öpmek, onların duasını almak. Karı kocanın ben görürdüm. Karı koca bile bir bayramlaşıyor.
Ve elini öper, elini değil öper. Mi?
Hanımlar yani, kocaların elini öperler. Çünkü bizde umumiyetle kadınlar kocalarından yaşça küçüktürler. Bizde yaşça küçük olmak bir kriterdir. Şimdi insanlar anlamıyor ama yani benim annem 1,5 yaş büyük ablasına abla diyor. O da 1,5 yaş abisine abi diyor. Şimdi 4-5 yaş aralarına isimle hitap ediyorlar. Hmm. İslam dininde ve bizim Türk kültüründe yaşı 1 dakika büyükse ona hürmet etmek mecburiyetindesiniz. O sizin önünüzdedir. Peygamber'e o kadar yakın olan bir insanın imtiyazı vardır. Yani ne lazımsa, tabii herkesin ki yani 70 yaşında birine hürmetle 50 yaşında birine aynı olmadığı gibi sizden 1 yıl 6 ay büyük olan birine hürmet aynı olmaz ama bu bir kriterdir bizde. Onun için küçükler her zaman büyükleri hürmet ederler. Büyükler de her zaman küçüklerine merhamet ederler. Zaten bizim kültürümüzün esası büyüklere hürmet, küçüklere şefkat ve muhabbet üzerine kurulmuştur.
Evet.
Böyle o hadis-i şerifte geçiyor.
Bunu bayramlarda daha çok görüyoruz.
Büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine şefkat ve merhamet etmeyen bizden değildir. Hazreti Peygamber'in sözüdür. Bizden değildir demek yani bizim hakiki ümmetimiz değildir. Yoksa Müslümanlıktan çıkmaz tabii ki böyle bir insan. Peygamber sünnetine uymamış demektir. Şimdi Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu sistem çok muazzam da bir ahlak ve adab-ı maşere sistemidir. Bunu bilse cemiyet çok tabii rahat eder. İnsanlar pek o taraflarından haberdar değiller ama bu bizim kültürümüze işlemiştir. Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne işlemiştir. Bayramlaşmanın diğer katmanları biliyorsunuz. Komşularla, mesai arkadaşlarıyla, aynı şehirde bulunan akraba ve ahbaplarla böyle devam eder. Bayram namazından sonra eskiden bayramlaşma olurdu. Cami cemaati bayramlaşırdı.
Küçük yerlerde, büyük yerlerde.
Büyük yerler biraz zor ama ben mesela Ankara'da da hatırlıyorum. Yani mahalle camiinde hiç birbirine alakası olmayan insanlar sıraya dizilirler.
Sıraya dizilirler. Rastgele değil.
Rastgele değil. Namaz biter. Zaten yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki zaten bayramlaşırsın. Çünkü 2 rekat namaz kılma bitince yan yana oturduğunuz zaman bir hukuk teşekkül etti. Hemen birbirleriyle bayramlaşırlar. İmam, vaiz, işte cami vazifelileri sonra yaşlılardan böyle bir halka mihraptan itibaren dizilir. Bunu adet haline getirmek doğru değil ama bayramlaşma da adettir. Ve el sıkarak idiniz sayıda olsun bayramımız bayramlaşır. Hiç birbirini tanımayanlar bile burada bu iştirak gibi hoşlarına gider insanların bu.
Futbol camide. Maçındaki gibi böyle sanki
evet.
Değil mi?
Bir de tabii Müslümanların bakın biz birbirimizi seviyoruz. Hiçbirbirimizi tanımayan, bilmeyen insanlar bir araya geldik. Aynı ideal etrafında. Bu insanlara bir güç verir. İnsanları ayakta bu tutar. Cemiyetleri ayakta bu tutar. Güçlü bir din hissi, güçlü bir kültür, güçlü bir aidiyet. Bu aidiyet ister bir aileye olsun, ister bir cemiyete olsun, ister bir dine olsun. O insanı ayakta tutar. Ben bu cemiyetin, bu içinde güçlü bir unsurum der. Ayaklarını sağlam yere basar. Bu onun muvaffakiyetinde de, huzurunda da, rahatında da ciddi bir rol oynar. Onun için bu bayramlar buna da vesile olur. Yanlış anlaşılır belki ama bir gövde gösterisidir yani. Bayramlar bir gövde. Bakın biz burada kenetlenmiş bir kitleyiz. Bayram için bir araya geldik. Birbirimize bayramlaşıyoruz. Birbirimizi tanımasak bile icabında birbirimizin derdine yanacak biziz. Bu mesajı da verir ki bu bakımdan mühimdir. Bir de tabii oraya giden çocuklar, gençler de ağaç yaşarken eğilir. Göre göre bazı şeyler öğrenilir. Dini kültür de göre göre öğrenilir. Bunu görür, öğrenir ve benimser. Bu cihetle de bir faydası vardır. Bayram sadece tabii ki bayram namazı ve bayram kahvaltısı değil. İnsanların biraz evvel sizin de işaret ettiğiniz gibi birbirine daha yakından kenetlendiği bir devre. Neden böyle oluyor? Çünkü bayram insanlarda kalbi biraz yumuşatıyor, rikkate getiriyor. Kalp rikkate geldiği zaman hem manevi rızıkları, feyizleri almaya ehil olur, hem de insanlara karşı daha toleranslı, daha merhametli, daha affedici olur. Onun için bayramda küsler barışır, uzaklar yakın olur. Normal zamanda birbirleriyle görüşmeyen veya görüşemeyenler bayramı vesile ederek görüşürler. O bir kere görüşmek bir ivme, bir şey kazandırır. Hadiseye bir canlılık kazandırır ve arkası daha düzgün ve müspet olarak gelir. Yani bir vesiledir. Küs bir insan varsa ya bayram der artık yani. Hı hı. bayramlar.
Bugün de barışmayacaksan.
Karşı
bugün
tarafta de... yelkenleri suya indirirler ve bayramlar böylece cemiyetteki arızaların, problemlerin, hastalıkların, marazların, yaraların da bir şekilde tedavisine, sarılmasına, en azından kamufle edilmesine vesile olur. Bayramların esas ehemmiyeti bu cihettedir. Şimdi bayram aynı zamanda fıtır sadakasının verildiği bir devredir. Evet, fıtır sadakası önce de verilebilir Hanefi mezhebinde, sonra da verilebilir. Ama eskiden adetti. Nedense fıtır sadakası bayram günü verirlerdi. Bayram sabahı fıtır sadakası. Fıtır sadakası küçük bir sadakadır. Yani bir kimsenin iki öğün yemek yiyeceği kadar bir meblağı kendisine temlik etmektir. Evinizde dört kişi varsa dört tane vereceksiniz. Beş tane varsa beş tane vereceksiniz.
Anne karnında bebek varsa.
Anne karnında bebek varsa keza öyle. Köleniz varsa keza öyle. Bunların da fıtrasını vereceksiniz. Bu bayramlarda eli dar olanlara küçük de olsa basit de olsa bir el genişliği hasıl eder.
Bayram harçlığı gibi geliyor galiba insanlara. O yüzden de bayram sabahı özellikle vermeye gayret
şimdi,
etmişler.
Şimdi bayramın bir başka hususiyeti de şimdi biz bayram edeceğiz. Bayramda insanlar birbirlerine gidecekler, gelecekler, sevineceğiz. İnsan neye sevinir? Yeni bir elbisesi olduğu zaman, yeni bir ayakkabısı olduğu zaman, yeni bir eşyası olduğu zaman, parası olduğu zaman sevinir. O zaman hem kendimizi, şimdilik tabiri kendimizi şımartalım, hem kendini ve ev halkını sevindirecek, hem konu komşusunu, eşini, dostunu, hem fakir fukarayı sevindirecek. Onun için bayram öncesinden tedarikler başlar. Nasıl Ramazan öncesinde insanlara erzak yollanıyorsa, bir takım imkanlar hasıl ediliyorsa, bayramdan önce de fakir fukaraya bir bayramlık alabilecek. Yani bayramda bir şeyler yiyip içebilecek kadar para, mal, meblağ hediye edilirdi eskiden. Bu sarayda da böyledir. Sarayda bayram gelmeden önce fakir fukaraya atiyeler dağıtılır. Bunlar artık bayramlık alır, ne alırsa alır tek tek. Şimdi mesela bazı zenginler veya hali vakti yerinde olanlar mesela çocukları giydirirler. Bazı evlere yiyecek gönderirler, para gönderirler. Tabi bu herkese gönderilmez belki bu hali vakti yerinde olanlara. Bazı aileler mesela bayramdan önce baklava yaptırırlar. Eşe dosta baklava gönderirler tepsi tepsi.
Tepsi tepsi evet. Evet. Var hala gönderenler.
Baklava bayram tatlısıdır. Nasıl güllaç Ramazan tatlısıdır. Hı hı. Nasıl kadayıf düğün tatlısıdır. Nasıl helva umumiyetle ölümde ikram edilir. Aşure nasıl Muharrem ayında yapılıyorsa, adet olmuşsa. Baklava da bayram tatlısıdır. Yani baklava olmayan ev eskiden yok gibiydi. Herkes de yapamaz, alamaz. Baklava her zaman pahalı ve zahmetli bir gıdadır. Onun için eski bir Türk yiyeceğidir aslında. Fakat tekamüle uğramıştır. Eski Türklerde börek kıvamında yufkadan yapılır ve şerbet dökülür. Ve adına börek derler. Hmm. Cevizli olur mutlaka. Çünkü Türklerin yaşadığı mıntıkada fıstık yok. Hmm. Cevizli olur. Zamanla Araplarla temas üzerine bu yufkanın daha inceldiğini, içine fıstık konduğunu, çünkü artık Türkler fıstık istihsal edilen, üretilen yerlerde yaşamaya başlamışlardır. Konmaya başladı. Tabi bu daha zahmetli ve daha pahalı oldu. Ama yine de baklava bir Türk tatlısıdır. Anadolu'nun bazı yerinde ben hala görüyorum o börek denilen şeyi.
Kalın yufkalı olan.
Biraz daha kalın yufka. Yani börek yufkasının biraz incesi ama baklava yufkasından daha kalın. Döşenir, arasına çevirir ve baklava şeklinde kesilir, şerbetli. Mesela ben baklavayı az pişmiş sevdiğim için ben onu çok severim mesela. Hmm. Daha hamur gibidir. Herkes sevmeyebilir ama bu bir Türk tatlısıdır. Tavanda dövülür ceviz. Yani şimdi çekiliyor. Ben çekilmesini daha çok severim çünkü iyi dövülmezse ceviz. Yani baştan sağma yapılırsa bazısı büyük, bazısı küçük, dişin sıkıntı verir. Ama aslı esaslı bir dövülme. Çünkü dövüldüğü zaman o böyle bir helmelenir.
Bir de yağ çıkar.
Yağı çıkar. Hı hı. O çok güzel olur. Ama ben bakıyorum işte böyle vuruyorlar. Kimi kocaman fındık gibi. Kimisi ezilmiş. Öyle olmayacak tabii. Pirinç havanlar vardı eskiden. Veya mermer havanlar vardı. Onda bizde de vardı. Ben yaptığımı biliyorum. Eliniz ısınır falan. Bu hoştur. Baklava da yine cevizli yapılıyor bizde. Eski hanımların pek çoğu baklava
şeker
açmaya
yerine
yapmaya.
Bal mı?
Eskiden şeker olmadığı için bal şerbeti yapılıp dökülüyor üzerine.
Balı sulandırıyorlar.
Balı sulandırıyorlar, döküyorlar. Balın da olmadığı yerlerdeki nadirdir. Pekmezi sulandırıp döküyorlar. Bu tadını biraz değiştiriyor olsa bile lezzet veriyor.
Başka bir tatlı oluyor.
Başka bir tatlı ama lezzet veriyor. Lezzet veriyor. Şimdi mesela güllaç da öyle. Güllaç normalde cevizle yapılır ama mesela şimdi meyveli yapıyorlar. Ama güllaçtan ziyade bana meyveli
başka bir şey.
Mahallebi gibi oluyor. Yani daha farklı ama gene güzel oluyor. Bir varyasyonu şeyin, güllacın. Bu mutlaka yapılır. Zenginler, hali vakti yerinde olanlar da eşe dosta tepsi tepsi baklava gönderirler. Hatta demişler ki, hoca efendi bir tepsi baklava gidiyor demiş. Bana ne demiş? Hoca efendi sizin eve gidiyor demiş. O zaman sana ne demiş?
Bayram sen bayram, geldiğinde evet. Yer de geldiğinde yersin, onun evet. Dışında pek ilgilendirmiyor. Evet. Kısa bir araya gidelim efendim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile eski bayramları konuşuyoruz. Ve bayramın ilk gününün söyledik kendine ait ritüelleri var. İşte bayram namazı, sonrasında bayramlaşmak, arkasından bayram kahvaltısı ya da bizde biraz daha geç yenir. Bayram kuşluğu, kuşluk vakti yenir ve yemek şeklinde yenir. Ama her yerde mutlaka bayram sofrasına gelenler var, mutlaka olması gerekenler var. Bir sarayda bayramlaşma var ama ne olursa olsun bir de bayramın vazgeçilmezi kabir ziyaretleri evet. Var.
Şimdi efendim madem yemek dediniz önce onu söyleyeyim sonra öbürüne geçelim. Şimdi sabah kahvaltı gerek fıtra bayramının gerek kurban bayramının en ehemmiyetli günü birinci günüdür. Hadi kurban bayramı biraz etler parçalanacak da ikinci günü. Ondan sonra eski hızı kalmaz bayramın. Yani birinci gün çok hızlı yaşanır. Sabah kahvaltısı erken yenmez. Bazı yerlerde sabah kahvaltısı ailelerin toplanmasına vesile olur. 3-5 aile bir araya gelir yakın akraba olanlar. Beraber kahvaltı yerler. Bu kahvaltı umumiyetle ailenin en yaşlısının evinde olur. Hı hı. Hatta diğerleri de yardımcı olurlar bir şeyler hazırlanmasına. Ve sizin işaret ettiğiniz gibi biraz geç saatte. Ve mükellef içinde yemek de olan yani hı hı. Et yemeği, hı hı. Yahnisi, çorbası da olan evet. Bir şekilde yenir. Bu yani...
Bizde öyledir.
Evet, bu Rumeli adetidir ama Anadolu'da da böyledir. Yani bayram günü, yani fıtra bayramının günü kahvaltı... geç edilir ve topluca edilir. Ben normal çekirdek aile için dedim evine gelmişim. Ama umumiyette bu şekilde bu bir ritüel. Sarayda iki kahvaltı edilir. Çünkü sarayda uzun bayramlaşma olacağı için bir hemen namazdan sonra padişah hafif bir kahvaltı eder. Ondan sonra uzun bayramlaşma, sonra normal bir kahvaltı, kuşluk kahvaltısı, sonra harem bayramlaşması vardır. Yani o da bir iş. Düşünün, padişah sabah namaza kalkıyor. Sabah namazını kılıyor. Ondan sonra bayram namazı var. Hemen az bir zaman sonra. Bayram namazından, eskiden bayramlaşmayı önce yaparlarmış. Demişler bu böyle olmuyor, sonra yapalım. Bayramlaşmayı, bayram
yetmiyor
namazı. Yetmiyor zaman. Şey çok.
Bir de bir hazırlanacak padişah tabii, yani.
Hazırlanacak. Kolay bir şey selam. Değil sabah gün erken. İnsanlar gelecekler saraya. Bayram namazı kılınıyor Ayasofya Camii'nde veya Sultanahmet yapıldıkça Sultanahmet Camii'nde. Hep İstanbul için anlatıyoruz. Topkapı Sarayı'nın muayede. Kısmında, ikinci avlusunda.
Ama mutlaka dışarıya çıkıyorlar.
Dışarı tabii.
Değil mi yani?
Tabii dışarı çıkıyorlar. Burada büyük bir bayramlaşma oluyor. Taht kuruluyor. Kapının önüne, Darüsselam'ın önüne. Padişah oturuyor. Sırayla bürokratlar diziliyorlar. Herkes rütbe sırasına göre. Yanında teşrifati var padişahın. Kim olduğunu padişaha söylüyor. Padişah çoğunu tanıyor ama tanımadığı da olabilir. Bir de kime ayağa kalkacağı, kime ayağa kalkmayacağı var. Padişah aslında bilir kime ayağa kalkacağını ama yanındaki teşrifati padişah bilmiyormuşçasına söyler. Nişancı İshak Paşa kulunuz, istirahat umayun, padişahım çok yaşa.
Kalkma yani.
Kırım Hanı Murat Giray, hareket humayun, padişahım çok yaşa. Ayağa kalk. Hacı Sultani Nurullah Efendi, hareket humayun, padişahım çok yaşa. Buna ayağa kalkacaksın yani. Padişah bilir ama bilmeye de bir yeni padişahtır. Bu şekilde bayramlaşma olur. Bayramlaşmada buraya dizilenler padişahın eteğini öperler. Bu eski bir Türk adetidir. Yere doğru eğilirler. Padişahın sonra demişler bu çok zahmetli bir iş. Padişahın tahtın üzerine büyük bir puşide eski tabirle örtü serilir. Kadife üzeri işlemeli altın yaldızlarla. Kenarının saçağı var. Bu saçağını teşrifati, son zamanlarda saray müşiri, mesela Gazi Osman Paşa, Fuat Paşa elinde tutar böyle dışarıya doğru. Padişahın önüne gelen o puşideyi öper, başına koyar. Bu padişahın eteklemek demek. Şimdi insanlar anlamazlar bunu ama eski tabirde eteklemek bir insana hürmet etmek demektir. Yani eteğini alıp öpmek, yani size ben
öpeyim.
O kadar eteğinizi öpeyim. Yani siz ben o kadar hürmet ediyorum ki eteğinizi öperim başıma koyarım. Hatta çok affedersiniz bir hiciv şeysi vardır. Biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz. Eteklenecek adam var, eteklenmeyecek adam var. Padişah eteklemekten tabii ne olabilir?
Evet.
Devletin reisidir, Müslümanların halifesidir. Hürmet makamadır, şahsa değil. Bunu bir kere anlamak lazımdır. Bu teşrifat böyle devam eder ve biter. Padişah hareme geçer, biraz istirahat eder. İşte orada bir kuşluk kahvaltısı yer. Sonra haremdekilerle bayramlaşacak. Annesi, hanımları, çocukları, gelinleri, onlar hizmetkarlar, saray vazife. Onlar da aynı şekilde saraylık elbiselerini, bayramlık elbiselerini giyerler.
Bu bir özel hazırlık tabii.
Aynı teşrifatı var. Hazinedar kadın, kahya kadın bunları idare eder. Aynı şekilde padişaha eteklerler ve geçerler. Son bayramlaşma aklıma geldi de Sultan Reşat zamanında meşrutiyet olmuş. Demişler ki biz padişahı eteklemeyiz. Önüne geliyorlar. Selam veriyorlar. Başlarını eğiyorlar. Subay gibi devam ediyorlar. Padişah da bir protokol meselesi çıkmasın. Zaten mülayim bir adam. Karışmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Birkaç kişi işte Ahmet Rıza Beyler falan o zaman iddiatçıların ileri gelenlerinden böyle başlarına selam verip yürüyorlar. Hiç saçak öpmüyorlar. Sonra şair demiş ki saçak öpmeyenler secde ettiler asi bir zabitin pis külahına. Sonra neler neler oldu iddiaçlar malum neler neler yaptı. Yani padişaha şey yapmadınız ama.
Sonrası.
Sonrasında basit subaylar memleketi ele geçirdi. Harbiye nazırı oldu, diktatör oldu. Neler yapmak zorunda kaldınız. Yani şeye bakın, hikmete bakın gibisinden. Bu bayramlaşma muayyede böyle devam eder. Meşhur bir bayramlaşma var. Dolmabahçe Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'nda muayyede olurdu. Koca bir salonu vardır. Onun kocaman avizesi olan. Orası muayyede salonudur. Salon. Büyük toplantılar da orada yapılır. Zaten Dolmabahçe Sarayı padişahın oturduğu bir yer değildir. Bunu millet anlamıyor. Şeyler de rehberler de söylüyor. Oturduğu yer yandaki o basit apartmanlardır. O Dolmabahçe Sarayı'nın ihtişamlı olan yeri padişahın ofisi, devletin idare edildiği, elçilerin kabul edildiği, toplantıların yapıldığı yer.
Şimdi
yerdir.
De ofis olarak kullanılan.
Şimdi öyle. Burada tam bayramlaşma sırasında bir yandan banda çalıyor. Bir zelzele oldu. Koca avize pat diye yere düştü. Millet kaçtı. Subaylar, askerler, padişahı korumakla vazife olan muhafız alayı bile camları kırıp, orası biliyorsun etrafı camlı, dışarıya attılar kendilerini. Bir padişah yerinden oynamadı. Müezzin Şerif Efendi demiş bir ezan okuyun. Böyle felaket zamanlarında ezan okumak sünnettir. Bir ezan okuyor. Ezanı duyanlar süklüm püklüm tekrar içeriye bakıyor. Padişah hiç yerinden ayrılmış. Sultan Abdülhamid cesaretiyle meşhurdu. Hilafını anlatsalar bile hakikat budur. Bu da ona bir alamettir. Bu bayramlaşmanın küçüğü tabii ki herkes kendi çapında gerçekleştiriyor. Hatta bir ara o kadar abartmışlar ki şimdi mesai arkadaşı birbirine gidiyor. En son Sultan Abdülmecit demiş ki bu bir yıkım. Bir de hediye götürüyorlar, hediye veriyorlar. Amirin evinde bayramlaşma olsun birbirine gitmesinler demiş artık.
Herkes dur, aynı anda aynı yerde olsun.
Şimdi bayramda tabii dirileri ziyaret etmek güzel. Dirilerle vakit geçirmek güzel. Ama ölüleri de ihmal etmemek lazım. Ölüler bizim mirasçılarımız, bize, murislerimiz de bize miras bırakanlardır. Onun için bayramların vazgeçilmez ritüeli kabir ziyaretleridir. Kabir ziyareti bayramda illa olacak diye bir kaide yok. Kabir ziyareti her zaman müsait olduğu zaman emredilmiş. Belli günlerde daha sevap olduğu söyleniyor. Bayramlarda da insanlar sevindirilecek. Ecdadımız bir kere ölülerin ölmediğine inanıyor. Ölüler öldü. Ölürse ten ölür. Canlar ölesi değil. Yunus emrediyor. Ruh ölmez. Her ne kadar bugün bazıları öldüğüne inanıyorsa da ruh ölmez, ruh yaşar. Onun için bir ölünün kabrine gittiğiniz zaman o sevdiğiniz bir kimse ise onun ruhu oraya gelir, sizin selamınıza cevap verir, sizin bu ziyaretinizden memnun olur, kabrin üzerindeki otlardan dolayı memnun olur, kabrinde harabat varsa buna üzülür, çoluk çocuğunun, eşinin, dostunun yaptığı kötülüklerden, hatalardan, yanlışlardan üzülür, yaptığı iyiliklerden sevinir. Ruh aynı dünyada gibi bir bilmediğimiz kadar, bir hayatı devam ettirir.
Ne kadar eski olursa olsun
fark etmez. Öyle. Ruhun yaşı yok ki. Ruhlar zaten çok yaşlı. Hepimizin ruhu aynı zamanda yaratıldı. Daha yaratılmayan insanların ruhları bile Bezme Eles'te yaratıldı. Ruhlar eskidir. Bedenler zamanı geldikçe yaratılıyor. Ruhlar alem-i ervahtan geliyorlar. Ait oldukları bedene giriyorlar. Beden ölünce tekrar alem-i ervaha, eğer Said birisi ise Cennetül Me'vaya, yani ruhların kıyamet kopana kadar bekledikleri güzel bir yere, değilse Allah korusun siccin denilen ve azapla dolu bir yere gidiyor. Bu Müslüman inancında bu var. Öyle olunca kabir ziyareti ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Şimdi Arife günü yapıyorlar. Eskiden de Arife günü yaparlardı yani bayramdan önce karşılamak gibisinden ama esas bayramda ziyaret etmek adettir. Şimdi ben bunu görüyorum. Yine kabristanlar bayram günü dolup boşalıyor. Yani bu adet aynen devam ediyor. Elbette ölüleri unutan bir millet hafızasını kaybetmiş gibidir. İstikbalden de bir şey beklemesin. Evet, bu da mühim bir ritüeldir. Bayramlarda insanları sevindirmek lazımdır. Bayramlar hem sevinme günleridir, sevinç günleridir. Bayramda üzülmek, kederlenmek doğru değildir. Güzel elbiseler giymelidir. Evi temizlemelidir bayram gününden önce. Bayram temizliği yapılır. Bu sadece misafirler için değildir. O gün biliyorsunuz zahirden batına yol vardır. Zahir mamur olursa batın mamur olur. Dağınık, perişan bir yerde yaşayan insanın mutlu olma ihtimali çok zayıftır. Üstü başı perişan bir insanın mutlu olma ihtimali çok zayıftır. Kılık kıyafeti düzgün olacak, yıkanmış, temizlenmiş, saçını taramış, evi düzgün. Bu insanın mutlu olması, sevinmesi daha kolay ve mümkündür.
Ya da bu insanın mutlu olmuş olması da mümkündür. Yani insan mutluyken de tabii, bu işleri yapıyor.
Doğru,
değil mi?
Doğru. Aslında tabii, bunlar bir
evine bakarak insanın psikolojisini anlayabilirsiniz.
Anlamak mümkündür, doğru, doğru. Ama dağınıklığında bir faydası yoktur psikoloji. Yani böyle olunca tabii da şey artar. Bu çok mühimdir. Bir kaidedir. Zahirden batına yol vardır. Bu Müslümanlar koymuş bu kaideyi. Yani dışımız ne olursa olsun içimiz iyi olsun. Kalbe bak sen. Hayır öyle değil. Nasıl ki ibadetler zahirse hem içi temiz olmalı insanın kalbi hem ibadet etmeli. Sen kalbe bak, ibadeti boş ver. O da doğru değil. Ya boş versen dağınık olsun, yıkık dökük olsun, pis olsun değil. Olmaz. O da öyle. Yiğit aslan yattığı yerden belli olur. Malumunuz bu bir Türk atasözüdür ve şeye de uygundur, bizim kültürümüze de uygundur. Bayram sevinç günleridir. Sevinme günleridir. Önce biz sevineceğiz, ailemiz sevinecek ve sevindireceğiz. Ondan sonra çevremizi sevindireceğiz. Kimseye asık surat olmayacak. Neşelenecek insanlar, gülecekler veya kendini neşelenmek, gülmek için zorlayacak. Herkes neşelenemez. Neşelenmesine mani bir hadise vardır. Hastadır. Bir yakınını kaybetmiştir. Bayramlar aynı zamanda bunların da evveli emirde öncelikle ziyaret edildiği zamanlardır. Bayramlarda iki eli kanda olsa bir insanın, hiç kimseye gitmeyen birisi olsa yaşı veya pozisyonu itibariyle mutlaka hastaya ve
yakınını
kaybetmeye gider. Çünkü peygamber buyurmuşlar ki Allah-u Teala kalbi kırık olanla beraberdir. Ene inde min kesiril kulüp. Kalbi kırık olanla Allah beraberdir. Onun duasının belli olacağı belli olmaz. Mutlaka onu ziyaret ederler. Hatta ilk bayramıysa mutlaka ilk bayramına gidilir yani. Yakınını kaybetmiş olan birine ilk bayramı derler. Mutlaka gidilir o bayramda. Çünkü o eski güzel günleri hatırlar.
Evet.
Ama o güzel günleri geçirdiği yakını yanında yoktur. İşte ona destek olmaktır. Biliyorsunuz sevinçler iştirakla artar. Üzüntüler iştirakla azalır. Bu yine bayramın bir vazgeçilmesidir. Şimdi çocukların ayrı bir bayramı var. Çocuklar için bayram ayrı günlerdi. Şimdiki çocuklar çok bir şey fark etmiyor ama eski çocuklar için bayram hakikaten erişilmez ve bir yıl boyu unutulmaz günlerdi. Bir kere insanlar onlara karşı çok daha toleranslı ve merhametlidir. İkincisi bayram harçlıkları ve bahşişleri verilir. Bu adet iyi bir adettir. Çocukların bayramı sevmesi ve dinin prensiplerine kıymet vermesi temin edilir. Ve bu günlerde çocuklara her istediği umumiyetle yapılır. Bunların başında da eskiden bayram yerleri geliyordu. Şimdiki gibi televizyonun, filmin, oyunun, şuyun buyun olmadığı bir zamanlarda çocuklar için en büyük eğlence neydi? Luna Park. Çocukluğumuzda Luna Park demek çocuklar için ayrı bir dünyaydı. Çocuğu Luna Park, tabii Luna Park ucuz bir şey de değildi. Çocuğu Luna Park'a götürmek de kolay değildi. Luna Park her yerde de yoktu. Bayramlarda seyyar Luna Park'lar kurulurdu. Her kasabada, her şehirde, İstanbul'un semtlerinde bu seyyar Luna Park'larda o zamanın teknik imkanlarıyla işte bir takım oyunlar, şimdi bu çarpışan otolar gibi falan, hokkabazlar, işte hayal oyunları gibi şeyler, yarışmalar yapılıp çocuk o gün farklı bir gün geçirdiğini o bayram yerinden anlardı.
Bu yüzden de harçlıklar önemli.
Tabii. Şimdi daha önce de bahsetmiştik programlarımızda. Çocuklara harçlık vermek mühimdir. En iyi hediye de paradır derler eskiler. Çocuk istediğini alır. Siz çocuğun az çok ne istediği bilirsin ama belki de bilemezsiniz. Onun için çocuğa para vermek adettir. Eskiler bayram gelmeden önce para bozdururlardı. Çocuklara verilecek miktarda. Çünkü al bu parayı aranızda paylaşın olmaz. Herkes çocuğa ayrı para vermesi lazım. Elden de her çocuğa para vermek uygun olmadığı için bunu bir mendile, bir havluya, çocuk havluyu ne yapsın? Çoraba sararak verirlerdi. Çocuğun hem bir çorabı olur hem bir harçlığı olur. Bu harçlıkla o bayramda istediğini yapar. Kimseye hesap vermeden. Gazoz mu içecek, çikolata mı içecek, bir yere mi gidecek? Tabii bu harçlıklar gittiği evin mali haline ve sosyal pozisyonuna göre, yani çocuğa yakınlığına göre de elbette ki artar veya azalır.
Kişinin kendi pozisyonu da önemli.
Tabii, mühim. Doğru. O daha da belki. O daha da belki mühimdir. Kaz.
Anlatırlar Cumhurbaşkanlarından biri için isim vermeyeyim şimdi ama parayla ilgili yeni para basılacağı zaman basmayın demiş ya. Her gittiğim yerde en büyük parayı vermek zorundayım, basmayın.
Kalıyorum, doğru.
Yenisini espri olarak söyledi tabii ama.
Doğru, en büyük para vermek, doğru, banknot. Şimdi bu cihette çocuklar sevinirler ve istediklerini alırlar. Binaenaleyh aslında bayram çocukların bayramıdır. Bayram günleri ertesi güne de kayar, ertesi güne de kayar. Şimdi tabii insanların çoğu eski sosyal hayatı yaşamıyor. Eski insanlar doğup büyüdükleri yerlerde vefat ederlerdi. Elbette ki onların bayramı o sınırlar içinde devam eder. En fazla işte uzak bir mahallede, uzak bir kasaba, yani bir kısa bir...
Yürüme mesafesinde
bir kasabada, köyde ve İstanbul'da uzak bir semtte belki gideceği kişi vardır. Onun dışında orada geçer. Ama şimdi tabii öyle değil. İnsanlar göç sebebiyle ailelerinden ayrılmışlar. Şimdi tabii bayramlar biraz seyahatle geçiyor. Eskilerin belki söyleseniz şaşacakları bir şekilde geçiyor. Bu seyahatlerin bir kısmı bayramın, ki Osmanlılar zamanında da tatildi. Bayramın tatil olmasının istifadeyle bir kaçamak, tatil kaçamağı yapmak. Onu da tabii karşılamak lazım. Hayat zor, hayat meşakkati fazla eskisi gibi değil. İnsanlar başkalarına daha çok bağımlı. Yılda 15 gün izinleri var, ne yapsınlar? Bunu kullanmak istiyorlar istirahat için. Bu da lazım, buna da bir şey denmez. Buna da kızmamak lazım. O da bir ihtiyaç çünkü. Ama çoğu da bakıyorsunuz eşini, dostunu, akrabasını, anne babasını ziyaret için kullanıyor. Onun için bayramlar bizde bir seyahat vesilesidir. Bayram öncesinde yollarda oldu. Şimdi mesela anlatırken bayram haberlerini, şekercilerde vaziyet nasıl? İşte kurbancılarda vaziyet nasıl? Bir de terminalde, istasyonda, hava yollarında vaziyet nasıl, evet, diye anlatıyorlar.
Şehirler arası da bir tatil dışında ailesini ziyaret etmeye gidenler de mutlaka oluyordur.
Tabii yani sadece gezme değil, bu sıla-i rahim ziyareti de var. Onun için bayramlar ciddi bir sirkülasyonun yaşandığı zaman oluyor. Eskiden bayramlarda top atılırdı, havai fişek atılırdı. Milletin tabii elinden gelmiyor. Şimdi millet en basit düğünlerde bile atıyor ama o zaman kolay değildi. Biraz İstanbul gibi büyük şehirlerde yani bir bayram olduğu anlaşıldı. İstanbul'da bayramlarda mehter takımı iki nöbet vururdu. Bu nöbet herkes gelir dinlerdi. O zaman şimdiki böyle orkestralar, eğlenceler yok. Mehter takımı Topkapı Sarayı içinde nöbet vuruyor. Bayramda dışarıda nöbet vuruyor. Bu bayrama mahsus bir şeydir. Yani bayramın eğlenceyle geçirilmesi, ona ayrı bir kıymet verilmesi. Çünkü din bunu emrediyor, kültür bunu emrediyor. Hı hı. Bayramda hem sevinilecek, hem bayrama mahsus işler yapılacak. Yani bayram diğer günlerden farklı bir şekilde geçecek. 21. asırda belki bu çok kolay değil ama yine bakıyorsunuz, diğer günlerden az da olsa farklı geçiyor ve geçirmeye çalışılıyor.
Şöyle bir tespitim var. Eskiden Ramazan, bayram, yani ya da kandil günleri hayatlarımızı hızlandırırmış. Şimdi o kadar hızlı yaşıyoruz ki tam tersi, evet, yavaşlatıyor biraz.
Ama belki insanda da
ona ihtiyacı
var. Bazı diyor ben bayramlarda istirahatı seviyorum.
Evet. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
Ben de
tekrar
bayramı
görüşmek
tekrar
üzere.
Tebrik ediyorum. Hoşça kalın.